34. ayrım, sayfa 341, 29. bölüm. Stüdyoya girer girmez kapıyı açan Katya'ya bir merhaba bile demeden mektubu sordu Kenan. Sevgilisinin dizginlenmez heyecanının tersine Katya durgundu. Salonda diye kısa bir yanıt verdi. Nihat'ın dükkanının vitrinine çizilen şeytan yıldızına takmış olmalıydı aklını. Kenan'ın konuyla ilgilenmesini, sorular sormasını bekliyordu. Kaygı duyuyor, korkuyor, güven duyduğu kişiler olarak bu tehlikeli duruma bir son vermemizi istiyordu. Fakat şu anda onunla ilgilenecek halimiz yoktu. Bizi ilgilendiren en önemli konu mektuptu. Yine de hızlı adımlarla salona yürürken genç kadına sormadan edemedim. Şu yıldız çizilme olayını kim haber verdi? Dize aradı dedi. Bugün babasıyla görüşmüşler. Ayrılınca Nihat buraya geldi. Dize de dükkana gitmiş. Vitrindeki yıldızı görünce ödü kopmuş kızcağızın. Hemen babasını aradı. Olayı duyan Nihat'ın da beti benzi attı. Apar topar gitti dükkana. Kınayan gözlerle Kenan'a bakarak sürdürdü. Arasanız iyi olacak. Ararız dedi Kenan. Dükkanda Melek yok muymuş? Yokmuş. Bursa'da şiir dinletisi mi ne? Bir etkinlik varmış, oraya gitmiş. Dükkan sabahtan beri kapalıymış. Yıldızı çizenleri gören olmamış mı dedim. Komşulardan biri gençten iki kişinin kaçtığını görmüş ama kim olduklarını bilmiyormuş. Kenan yumruklarını sıkarak Mürsel'in çakalları diye mırıldandı dişlerinin arasından. Pis herif, güya bize gözdağı veriyor. Gözdağı değil, bu açıkça tehdit diye kaygıyla söylendi Katya. Yakında stüdyonun kapısına da pentagram çizecekler. Boşuna endişeleniyorsun Katya'cığım dedi Kenan anlayışlı bir tavırla. Adamların bize zarar vermek gibi bir niyeti yok. Hem böyle bir niyetleri olsa bile burayı bilmiyorlar. Öğrenmek çok mu zor? Avuç içi kadar yer. Hepimiz Beyoğlu'ndayız. Yapma Katya. Ne yani, adamlar işi gücü bırakıp bizi mi takip edecekler? Hem söylediğim gibi bunlar korkulacak adamlar değil. Bakma vitrine, pentagram çizdiklerine. Biz Mürsel'in dükkanını bastık ya, onun intikamını almak istediler. Bunu da yaptıklarına göre artık bize bulaşmazlar. Doğrusu Kenan'ın söyledikleri beni bile ikna etmemişti. Katya birden durdu, sevgilisinin karşısına dikildi. Ben abartmıyorum. En yakın arkadaşının başı dertte ama senin umurunda bile değil. Yanıt vermek yerine cebinden telefonu çıkardı Kenan. Kızmadan, öfkelenmeden, son derece sakin bir tavırla tuşlara bastı. Alo, Nihat'cığım merhaba. İyi misiniz? Nedir durum? Anladım. Oraya gelmemizi ister misin? Tamam. Melek ne zaman dönecek Bursa'dan? İstersen diziyi de bize getir. Yalnız kalmasın evde. Sen de mi gideceksin? Yok, bence de çok iyi olur. Selim'in de çok selamı var. Görüşmek üzere. Telefonu kapatan Kenan bana döndü. İyilermiş. Han'ın kapıcısı bundan sonra daha dikkatli olacakmış. Melek Bursa'dan yarın dönecekmiş, ona haber vermemişler. Nihat bu gece kızıyla kalmak istiyor. Belki de böylece evine dönmüş olur. Katya'ya baktı. Gördüğün gibi ortada korkunç bir durum yok. Nihat siz işinize bakın diyor. Ne desin zavallı, senin için bu soruşturmanın kendisinden daha önemli olduğunu biliyor. Kenan'ın yüzünde duygusal, kırılgan bir ifade belirdi. Biraz haksızlık yapmıyor musun? Yapmıyorum. İçeri girer girmez arkadaşını soracağına mektup nerede diyorsun. Kenan hala sükunetini koruyordu. Gelişmeleri bilmiyorsun dedi. Sözcüklerin üzerine basa basa konuşuyordu. Mektupta olayı çözecek çok önemli bilgiler olabilir. Eğer düşündüğümüz gibi ise bu iş kısa sürede bitecek. Bitecek mi? Katya'nın güvensiz bakışları bana çevrildi. Bitebilir dedim. Bir ipucu bulduğumuzu sanıyoruz. Mektup bu konuda bilgi verebilir bize. İyi o zaman diyerek hızlı sert adımlarla salona yöneldi Katya. Biz de sabırsızlıkla onu takip ettik. Masanın üzerinde duran mavi zarfı alıp alın işte mektup burada diyerek uzattı ama bitsin artık. Bitecek dedi zarfı havada kapan Kenan. Az önceki duygusallığından sıyrılmış, avını kıstırmak üzere olan bir avcının hırsı gelip oturmuştu yüzüne. Sen bunları düşünme bebeğim. O Mürsel denen herifin de canına okuyacağım. Nasıl oluyormuş bize bulaşmak anlayacak. Kimsenin canına okumanı istemiyorum dedi Katya. Beladan uzak duralım yeter. Üzerindekileri okumaya bile gerek görmeden zarfı yırtarcasına açan Kenan bir yandan da sevgilisini yatıştırmaya çalışıyordu. Tamam hayatım, başkomiser Cüneyt'le konuşup bu işi başımızı ağrıtmadan çözeceğim, sana söz. Bunları söylerken ikiye katlanmış mektubu zarftan çıkarmış okumaya çalışıyordu. Sesli okusan da biz de duysak diye uyardım onu. Senin kadar ben de merak ediyorum yazılanları. Tamam da hem sesli okuyup hem çeviri yapamam. O zaman Fransızca oku dedi Katya. Çünkü ben hiç merak etmiyorum. Kenan Fransızca okumaya başladı. Monsieur Kenan. Arkadaşım şaşkınlıkla bana baktı. Mektubu senin adına yazdım diye açıkladım. Yapmasa mıydım? Yo, bir an afalladım, hepsi bu. Yeniden mektuba döndü. Monsieur Kenan, duyduğum habere gerçekten çok üzüldüm. Aysun gibi genç, hayat dolu bir insanın ölümü ne kadar trajik, ne kadar acı. Üstelik Aysun'un korkunç bir cinayete kurban gitmiş olması üzüntümü iki kat arttırıyor. Yine de mektubuma yanıt vererek beni meraktan kurtardığınız için size teşekkür borçluyum. Bana sorduğunuz sorulara gelince Aysun bundan bir yıl önce yanıma geldi. Nicolas Flamel biyografimi okumuş. Gizli bilimlere, özellikle de Nicolas Flamel'e ilgi duyduğu için benimle konuşmak istiyordu. Harry Potter'da Nicolas Flamel'in ismi geçince meraklılar artmıştı. Çoğuyla görüşmüyordum ama Türkiye'den geldiğini öğrenince onu kıramadım. Babam Ekim devrimi sırasında Rusya'dan kaçarken bir süre İstanbul'da kalmıştı. Güzel şehrinizi anlata anlata bitiremezdi. Ben de iki kez gelmiştim İstanbul'a. Bir masal mekanını andıran Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Doğu Roma'dan kalan muhteşem mekanlarıyla tarihi yarımada insanı büyüleyen Boğaz, Haliç, özellikle de inanılmaz mimari dokusuyla Beyoğlu. İstanbul'u çok beğenmiştim. O günlerden beri kafamda hep İstanbul'la ilgili bir kitap yazma fikri vardı. Aysun'u çeviremeyişimde yazmayı planladığım bu kitabın etkisi büyük oldu. Aysun'la görüşmeye başlayınca onu sevdim. Aramızda bir tür dostluk kuruldu. Artık en az haftada iki gün bana uğruyordu. Ben ona yazmayı düşündüğüm kitabı anlatıyor. Türkiye, İstanbul, özellikle de bir zamanlar Rusların yoğun olarak yaşadığı Beyoğlu hakkında sorular soruyordum. O da bana kendinden, sevgilisi Kartal'dan bahsediyordu. Kartal için çok kaygılanıyordu. Çocuk uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu bağımlılığının ne demek olduğunu iyi bilirim. Kendilerini bu işten kurtarmaları son derece zordur. Aysun'u hayalci olmaması için uyardım. Ne var ki aşk genç kızın gözünü kör etmişti. Sevgilisinin iyileşeceğine inanıyordu. Ben ise Aysun'un da uyuşturucuya başlayacağı endişesini duyuyordum. Bir başka endişem ise uyuşturucu tacirlerinin Kartal'ı satıcı olarak kullanmalarıydı. Kartal'ın onlara borcu olduğunu öğrenince bu kaygım daha da arttı. Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Aysun'a sevgilisine bir şans daha vermesini ama uyuşturucuyu bırakamıyorsa ondan ayrılmasını söyledim. Aysun sözlerimi hiç önemsemedi. Türkiye'ye döndükten sonra uyuşturucuyu bırakamayan Kartal'la ilişkisini sürdürdü. Bu arada benim için araştırmalar da yapmaya başlamıştı. Aysun oldukça zeki bir kızdı. İstediğimden daha iyi bilgiler yolluyordu bana. Ben de ona yolladığı bilgiler karşılığında ödemeler yapıyordum. Bir de şu hayırsız sevgilisinden kurtulabilseydi, yapamıyordu. Ne yazık ki zaman içinde benim söylediklerim birer birer gerçekleşmeye başladı. Kartal uyuşturucu tacirlerinin elinde oyuncak oldu. Bunları Aysun'un bana yazdığı endişe yüklü mektuplardan anlıyorum. Ben de ona her yazdığımda Kartal'dan, onun tehlikeli çevresinden kurtulması gerektiğini söylüyordum. Ne yazık ki o hala umudunu koruyordu. Kartal'ı kurtaracağım, onun uyuşturucu satıcılarının elinde bir kukla olmasına izin vermeyeceğim diyordu. Zavallı çocuk kimlerle uğraştığının farkında bile değildi. Bu aymazlık onun canına mal oldu. Aysun'u düşününce içim acıyla doluyor. Neşe dolu, umut dolu, yaşam dolu bir kızdı. Onu kurtaramadığım için kendimi suçluyorum. Keşke onu Paris'te kalmaya ikna edebilseydim. Keşke Türkiye'ye hiç göndermeseydim. Çok üzgünüm. Ama üzgün olmak Aysun'u geri getirmiyor. Artık dua etmekten başka çare gelmiyor elimden. Huzur içinde uyusun. Okuması bitince suratı asıldı Kenan'ın. İçinden bir kez daha okudu mektubu. Mektuptan umduğumuzu bulamamıştık. Catherine Verchant'ın şantaj yapılan kişiyle ilgili hiçbir ipucu vermiyordu bize. Tersine bu cinayetlerin uyuşturucu mafyası tarafından işlenmiş olabileceği izlenimini yaratıyordu. Mektubu ikinci kez okuyup bitiren Kenan, ne yani diye söylendi öfkeyle. Reşat bize maval mı okudu? Mektuba bakarsan öyle gözüküyor dedim. Stüdyoda bir bozgun havası esmeye başlamıştı. Kenan elinde mektup, yarınki çekimler için hazırlanmış meyhane dekorunun ortasına kadar yürüdü. Düş kırıklığına uğramıştı. Şaşkındı, ne diyeceğini bilemiyordu. Bu nasıl iş ya dedi. İki adım daha attı. Ne ummuştuk ne bulduk. Kadın yalan yazıyor desem bunu neden yapsın? Doğru diye onayladım onu. Bunu neden yapsın? Deminden beri oturduğu koltuktan sessizce bizi izleyen Katya artık dayanamadı. Ben evime gidiyorum diyerek ayağa kalktı. Kenan sevgilisine şöyle bir baktı. Gitme demesini bekledim, yapmadı. Tamam hayatım, ben seni ararım demekle yetindi. Katya kırgın, öfkeli bir bakış fırlattı Kenan'a. Ama bizimkinin kafası öyle karışıktı ki fark etmedi bile. Fark etse de şu anda sevgilisiyle uğraşacak hali yoktu. Katya da üstelemedi zaten. İyi akşamlar dileyip çıktı. Katya çıkınca az önce kalktığı koltuğa ben yerleştim. Kenan stüdyoyu arşınlamayı sürdürüyordu. Yanında ben olmama rağmen sanki yokmuşum gibi düşünceleri kafasında evirip çeviriyor, makul bir açıklama bulmaya çalışıyordu. Hiçbir sonuca ulaşamayınca karşımdaki koltuğa çöktü. Kederle, adeta acı çekiyormuş gibi baktı yüzüme. Ne düşünüyorsun Selim? Ela gözleri bana yardım et diyordu. Ne var ki benim de ondan farkım yoktu. Bilmiyorum, artık ne düşündüğümü bile bilmiyorum. Bir süre birbirimize baktık. Belki de başkomiser Cüneyt'e gitmeliyiz. Kenan'ın kaşları çatıldı. O niyeymiş? Elimizdeki bilgileri onunla paylaşırsak belki soruşturmayı yeniden başlatır. Reşat'ı, hatta Rüstem'i yeniden sorguya alır. Biraz baskı görürlerse belki suçlarını itiraf ederler ya da bize söylemediklerini polise anlatırlar. Yok abi, bence Cüneyt'e bulaşmayalım. Çünkü ona ne kadar güvenebileceğimizi bilmiyorum. Kısa bir sessizlikten sonra sen bu işi onların yaptığına mı inanıyorsun diye sordu. Onlar ya da şu bahsettikleri adam. Serçe Nuri mi? Evet, böyle bir adamın varlığı da kanıtlıyor ki çopurların bir rakibi var. Belki de Kartal bu çatışmanın kurbanı oldu. Kenan'ın ilgiyle beni dinlediğini görünce tezimi daha da geliştirdim. Ancak araya daha yukarıdaki uyuşturucu baronları girdiler. Bu iki çeteyi barıştırdılar. Olan da Kartal'la Aysun'a oldu. Yani benim tezime yaklaştın dedi gözleri ışıldayarak. Belki Cüneyt de işin içindedir. Reşat'ı hapiste tutacak delilleri de o karartmış olabilir. Evet, evet, Nihat'ın dükkanına pentagram çizilmesi de planın bir parçası. Mürsel aracılığıyla bizi korkutup bu işten çekilmemizi istiyorlar. O kadarından emin değilim. Eğer dediğin gibi ise işimiz çok zor. Başımıza gelebileceklerin ağırlığından olsa gerek, bir süre ikimiz de sustuk. Baktım Kenan konuşmaya niyetli değil, peki bundan sonra ne yapacağız diye sordum. Bilmiyorum diyerek ayağa kalktı yerinden. Mektup hala elindeydi, bilmiyorum abi, belki de artık vazgeçmeliyiz. Kenan'ın sözlerine inanmıyordum, yine de denemek istedim. Bence çok geç değil, hala bunu yapabiliriz, böylece kimseye de zarar gelmemiş olur. Sence öyle mi yapmalıyız dedi, sesi cılız çıkmıştı. Sanki artık düşünme yetisini kaybetmiş, kendi yerine benim karar vermemi istiyor gibiydi. O anda ilk kez inandım Kenan'ın bu soruşturmadan vazgeçebileceğine. Mantıklı olan bu galiba diye tezimi destekledim. Doğru, mantıklı olan bu. Acı acı gülümsedi. Ya öldürülen Kartal ve Aysun, ya suçsuz yere hapiste yatan Yunus. Dünya adil bir yer değil dedim. Lafımı ağzımdan alıp ikinci cümleyi kendi söyledi. Bizim görevimiz de adalet dağıtmak değil. Aynen öyle. Ölenler için bir şey yapamayız. Fakat Yunus için daha iyi bir avukat tutabiliriz. Aslında yapmamız gereken bu dedi. Söylediğine kendi de inanmıyordu. Öyle yenilmiş, yıkılmış, öyle çaresiz bir hali vardı ki bence durum o kadar da kötü değil demek zorunda kaldım. Fotoğraf çalışmaların hızla ilerliyor. Sergini istediğin zamanda açacaksın. Çok da büyük ilgi uyandıracak. Amacın bu değil miydi? Evet bu. Ama insan bir kez gerçeğin peşine düşünce yalanla yetinmek zor geliyor. Elindeki mektubu yeniden zarfın içine koydu. Hadi gidelim abi dedi umutsuzca. Çıktık. Sokak lambaları yanmış, Beyoğlu akşama teslim olmuştu. Caddeye yürürken köşeden kocaman iki köpek çıktı karşımıza. Biri siyah, öteki boz renkliydi. Ben ürküp kenara çekildim. Kenan ise onları görünce sanki eski dostlara rastlamış gibi gülümsedi. Köpekler de onu görünce keyifle kuyruklarını sallamaya başlamışlardı. Önce siyah köpek yaklaştı. Eşkıya oğlum ne yapıyorsun burada diyerek köpeğin başını okşadı. Eşkıya hiç yabancılık çekmeden keyifle sevdirdi kendini. Boz renkli köpek de yaklaşmış Kenan'ı kokluyordu. Kız Yosman dolaşmaya mı çıktınız diyerek onunla da ilgilendi Kenan. Boşta kalan eşkıya bana yaklaştı. Bir iki adım geriledim. Korkma dedi, zararsızdır, seninle tanışmak istiyor. Sözleri beni yatıştırmaya yetmedi. Oğlum bunlar sokak köpeği, kuduz filan olur. Yok be, Beyoğlu'nun en zararsız yaratıkları bunlar. Baksana kulaklarındaki işarete, bunların bakımı, sağlık kontrolü yapılıyor. Yine de dokunamadım eşkıya adındaki köpeğe. Benden yakınlık göremeyince yeniden arkadaşıma yöneldi. Kenan bir süre daha iki köpeği sevip onlarla sanki insanlarmış gibi konuştuktan sonra yürüyüşümüze devam ettik. Köpekler durmuş Kenan'ın arkasından bakıyorlardı. Belki de bu köpekler gibi olmalıyız dedi Kenan. Hala dalgındı, hala düşünceliydi. Yaşadığımızın farkına varmadan yaşamalıyız. Sadece bedensel ihtiyaçlarımızı karşılayıp anın tadını çıkarmalıyız. Belki daha mutlu olurduk. Kesinlikle daha mutlu olurduk. Durdu, ciddi misin gibilerden baktı. Niye şaşırdın diye sordum. Senden böyle bir cevap beklemiyordum. Sen her zaman mantıklı bir adam olmuşsundur. E'si az önce keşke köpekler gibi olsak dedim. Sen de bu sözlerimi onayladın. Ne var bunda? Benim bildiğim Selim az önce söylediklerimi asla onaylamazdı. İnsan olmanın köpek olmaktan daha iyi olduğunu anlatırdı. Üstelik haksız da sayılmazdı. Ama sen köpekler gibi olmalıyız derken aslında şu an içinde bulunduğun durumdan kaçmak, kendini daha iyi hissetmek istediğini dile getiriyordun. Benim durumum da farklı olmadığı için seni çok iyi anlıyor, bu yüzden onaylıyorum. Yani mantık dışına çıkmadın, öyle. Yeniden yürümeye başlamıştık. Ayhan Işık sokağı yatay olarak kesen ve iki tarafında daha çok Yeşilçam çalışanlarının takıldığı kahvehanelerin, kafelerin, büfelerin yer aldığı gazeteci Erol Dernek sokağını geçerken ''Yok yok, bence sen değiştin Selim'' diye üsteledi Kenan. ''Sen değişmedin mi sanki? Ben mi değiştim? Ben de mi değiştim?'' ''Değiştin tabii. Şu ölümsüzlük meselesi, ah! Sen böyle işlere uğraşacak bir adam değilsin. Hayatın tadını çıkartır, iyi vakit geçirmeye bakardın.'' Sessizce güldü. ''Desene, bir zamanlar bizim eşkıya ve Yosma'yla aynı yaşam felsefesini paylaşıyormuşum. Hadi canım, o zavallı köpekler bir lokma ekmek bulmak için günde kaç kişiye kuyruk sallıyorlar biliyor musun? Ben onlardan farklı mıyım zannediyorsun? Belki tanıdık olmadın ama gemilerimi sigortalamak için ben de az yaltaklanmadım armatörlere. Fakat ne eşkıya, ne Yosma, ne de başka bir köpek, türdeşlerinin birbirlerini boğazlamalarının fotoğraflarını sergileyip ölümsüz olmayı düşlemez. Bu kez yüksek sesle güldü. Bak bu doğru işte. Neşesi yerine gelmeye başlamıştı. Onu böyle görünce ben de sevindim. Tabii ya, aslında hepimiz değişiyoruz. Baksana bana, ilk kez başladığım bir işi yarıda bırakmayı düşünüyorum. İyi yapıyorsun, sorumlu bir davranış. Evet. Sesi pek güçlü çıkmamıştı. Soruşturmayı yarıda bırakmayı kabul edemiyordu. Kenan yeniden sessizleşmiş, içinden çıkamadığı düşüncelere dalıp gitmişti. İstiklal Caddesi'ne çıkınca bu insan denizinin içinde onu böyle tek başına bırakmayı içime sindiremedim. "Nereye gideceksin?" diye sordum. "Seninle gelmemi ister misin?" Eliyle dostça omuzuma vurdu. "Sağ ol Selim'cim. Seni bugün çok yordum. Evine git. Gürriz, Burç seni bekliyorlardır. Ben de Katya'yı bir arayayım. Galiba yine kalbini kırdık kızım." "Öyle oldu. Arasan iyi edersin." Kenan'dan ayrılıp ünlü Levanten mimar Alexander Valery'nin yaptığı, bugün İnci Pastanesi, Emek ve İpek sinemalarını kapsayan, ne yazık ki büyük bir bölümü kullanılmayan, Beyoğlu'nun en muhteşem yapılarından biri olan Serke Dorian binasının yanından Yeşilcam sokağına girdim. Hala Beyoğlu'nun en güzel sineması olan Emek'in önünden geçerken gösterimdeki filme baktım. Başrollerini Richard Gere'in oynadığı duygusal bir filmdi. Geçen gün Gülriz'le muhallebicide yaptığımız sohbeti hatırladım. Gülriz'i alıp bir akşam gelmeliydik. Ara sokaklardan tarla başına inmeye uğraşırken yaşadığımız heyecanın da artık sonuna geldiğimizi düşünüyordum. Sanki Kenan soruşturmadan kesinlikle vazgeçmiş gibi bu serüvenin yaşamımıza bambaşka bir tat kattığını fark ediyor, tehlikelerine, risklerine rağmen bu soruşturma oyununun keyifli bir süreç olduğunu anlıyordum. Eve girince Gülriz ile Borca bir merhaba dedikten sonra belimdeki silahı kasaya koydum. Gülriz'in onu görmesini istemiyordum. Yemek henüz hazırlanmamıştı. Zaten ben de aç değildim. Bir duble rakı alıp serin havada balkonda oturup boğazın ışıklarını seyretmeyi kuruyordum. Fakat ne mümkün. Burç Efendi ceketimin eteğinden tuttuğu gibi beni odasına sürükledi. Çarpım tablosunu öğreniyormuş, tek başına yapamazmış. Anne yemek hazırladığına göre baba ona yardım etmeliymiş. Rakı keyfini zorunlu olarak bir yana bırakıp oğlumuzun odasına gittik. Ha, bir de bu vardı. Ders mutlaka onun odasında çalışılacak. Başka yerde olmaz. O masasının başına, ben de yatağın kenarına oturdum. Başladık tekerlemeler söyleyerek, öne arkaya sallanarak çarpım tablosunu ezberlemeye. Burç bayılmıştı bu işe. Gülriz'in yemeğin hazır olduğunu bildiren çağrısı da olmasa gece yarılarına kadar sürdürürdü bu matematik oyununu. Burç'la birlikte banyoya girdik, ellerimizi yıkadık. Yemek masasının başına geçerken cep telefonum çalmaya başladı. Açtım. Pierre'di. Milanolular aramış. Benim İstanbul çağrımı kabul etmişler. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra 10 gün içinde burada olacaklarmış. Artık kapatacağını düşünürken az kaldı unutuyordum. Şu senin aradığın kadın. Catherine Merchant mı? Evet, onu buldum. Bravo, nasıl buldun? Aslında ben bulmadım. Sekreterim buldu. Hem de çok basit bir yöntemle. Bizim hiç aklımıza gelmemişti. Paris telefon rehberine bakarak. Ne yazık ki haberler kötü. Kadın ölmüş, hem de birkaç gün önce. Sabah eve gelen sekreteri onun yatağında ölü bulmuş. Solunum yetmezliği diyorlar. Çok yaşlıymış zaten. Ama öğrenmek istediğin konular varsa sekreterine sorabilirim. Kadının adı Fleur Grandsville. Telefon numarasını da aldım. İyi yapmışsın dedim. Eğer ihtiyaç duyarsak sekreterini ararız. Telefonu kapattıktan sonra haberi Kenan'a versem mi diye düşündüm. Yapmadım. Arkadaşım soruşturmayı bırakmak istiyordu. Catherine Merchant'ın ölmüş olmasının artık bizim için hiçbir önemi yoktu.